Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik Masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ve stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba.
Merhabalar Sümeyra Hanım.
Evet hocam, geçen hafta Salih Aleyhisselam ve Semud kavmi hikayesiyle devam etmiştik. Bu hafta da devam ediyoruz hikayemize.
Evet.
Nasıl gamlanayım ki gam baş aşağı yuvarlanıp gitti. Gam sizdiniz. Gamın ölümünü ağlayan olur mu? Yara iyileşince saç sakal yolunur mu? Salih yüzünü çevirip dedi ki, ey feryat eden, onlar feryat etmeye değmez. Ey Kur'an'ı doğru okuyan, eğri okuma. Zalim kavmin ardından yas tutulmaz. Fakat yine gözünden yaşlar aktı. Sebepsiz bir merhamet hasıl oldu. Gözyaşı yağmur gibi akıyordu. Bunlar Kerem Denizi'nin katreleriydi. O ağlarken aklı diyordu ki, seninle eğlenen o kavme ağlamak reva mı? Neye ağlıyorsun? Söyle. Yaptıkları işlere mi? O gidişatı kötü zalimlere mi? Onların paslı karanlık gönüllerine mi? Yılan gibi zehirli dillerine mi? Onların köpek gibi soluyan nefeslerine mi? Akrep yatağı olan ağızlarına mı? İnatlarına mı? Şükret, bak, Tanrı onları nasıl helak eyledi. Elleri, ayakları, gözleri, bakışları, savaşları, öfkeleri, her şeyleri eğri. Onlar atalarının reylerine uyduklarından akıl pirinin başına ayak bastılar. Birbirlerine görünmek kaygısıyla hür, ihtiyar olmadılar. Kart, merkep oldular. Tanrı cehennemlikleri göstermek üzere dünyaya cennetten kullar getirdi.
Evet Sümeyra, şimdi bu bölümde de Mevlana Hazretleri Salih Aleyhisselam'ın helak edilmiş kavminin cesetlerinin önünde yaptığı şeyleri anlatmaya bize devam ediyor. Aslında Salih Aleyhisselam ilk gördüğünde, helak edilmiş kavmi gördüğünde ne yapıyordu? Çok ciddi bir üzüntüye kaplıyordu ve onlar için de ağlıyordu. Evet. Bir taraftan ağlıyor ama merhametinden dolayı. Bir taraftan da yani ben şimdi nasıl edeyim de gamlanayım, sizin derdinizi nasıl çekeyim? Gam sizdiniz diyor. Hakikaten Salih Aleyhisselam'ın gamı o kavim, Semud kavmi. Salih Aleyhisselam'a bütün diğer peygamberlere, kavimlerin yaptığı gibi Semud kavmi de Salih Aleyhisselam'a yapmadıklarını bırakmamışlardı. Ve ne onun sözünü dinliyorlardı, ne davetine icap ediyorlardı. Tam tersi, kendi istedikleri mucizeyi gerçekleştirmiş olmasına rağmen onun mucize olarak getirdiği deveyi de kesiyorlardı. Bu yüzden de artık onlarla ilgili olarak Salih Aleyhisselam şeyler içerisinde, yani çelişkili nedir, duygular içerisinde oluyor ister istemez. Bir üzülsün mü, sevinsin mi, ne yapacağını bilemiyor. Buna rağmen yine de onlar için üzülüyor ve ağlıyor. Çünkü yeryüzünde Müslümanlardan daha merhametli bir insan topluluğu yok. Biz ne olursak olalım, karşımızdaki en şiddet düşmanımız bile olsa aslında biz onlar için hep kaygı duyarız ve gerçekten de Müslümanlar merhametli insanlar olmak zorundadırlar. Çünkü bizim Tanrımız olan Allah da merhametlidir. Ondan daha merhametli, ondan daha esirgeyici, ondan daha çok bağışlayıcı başka bir varlık yok. Bizim ise onun yolundan gitmemiz, onun gösterdiği istikametten gitmemiz ve onun sıfatlarına uygun şeyler hissetmemiz gerekiyor. İşte bu sebeple de Müslümanlar merhametli oluyorlar. Ancak buna rağmen Mevlana Hazretleri burada şu sözü söylüyor. Diyor ki, Salih yüzünü çevirip de ey feryat eden, onlar feryat etmeye değmez. Ey Kur'an'ı doğru okuyan, eğri okuma. Zalim kavmin ardından yas tutulmaz diyor. Bu Mevlana Hazretleri bu zalim kavmin ardından yas tutulmaz cümlesini Salih Aleyhisselam'ın dilinden söyletiyor. Ve tabii bu aslında Kur'an-ı Kerim'de Şuayb Aleyhisselam'a ait bir söz. Araf suresi 93. ayet-i kerimesinde Şuayb şöyle söylüyor. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Şuayb Aleyhisselam da, o da bir kavme gönderilmiş elçidir. Onun kavmi de inkar ediyor ve onun kavmi de helak oluyor. Bu da o helaktan sonra o da diyor. Şuayb Aleyhisselam da diyor. Yani ben size nasıl acıyım ki? Yani siz nasihati dinlemediniz, aklınızı kullanmadınız, kalbinizi kullanmadınız. Size nasıl acırım ki diye söylüyor. Peki nasıl oluyor da Mevlana Hazretleri Şuayb Aleyhisselam'ın sözünü Salih Aleyhisselam'ın ağzından söyletebiliyor, oradan söyletebiliyor. Çünkü bizim İslam düşüncesinde ve İslam geleneğinde peygamberler arasında bir ayrım yapılmaz. Bütün peygamberler Müslümanların peygamberleridir. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler Allah'ın gönderdiği, bizim için gönderdiği elçilerdir. Ve biz onlar arasında ayrım yapmayız. Onların her söylediğini tıpkı Hazreti Peygamber'in söylediği söz olarak kabul ederiz neredeyse. Bu sebeple de Şuayb Aleyhisselam'a ait bir sözü, Salih Aleyhisselam'a ait bir söz olarak söylemekte de Mevlana Hazretleri bir beis görmüyor. Hatta bunun bir edebi yöntem olarak da kullanılmasını böylece bize öğretmiş oluyor. Kafir dediğimiz şey dine inanmayan insan değil. Dine düşmanlık eden insana kafir diyor İslam. Biz gayrimüslim diyoruz. Yani Müslüman olmayan insanlara gayrimüslim diyoruz ve onlara herhangi bir düşmanlık falan da beslemiyoruz. Yani illa Müslüman olmak durumunda değiller. Onlar hesaplarını Allah'a verecekler. Ama bizimle aramızda bir çeşit mücadele olan insanlar İslam dinini engellemeye çalışan, ona düşmanlık eden insanlardır. Yani kafir olan insanlardır. Kafirleri de böyle anlamak lazım. Dolayısıyla burada İslam dinine düşmanlık eden insanlar için üzülmeye de gerek yok. Onlar için bağışlama dilemeye de gerek yok ve onlar için yas tutmaya da gerek yoktu. Çünkü onlar Allah'ın dinine savaş açmışlardır. Gamın kendisi üzüntüdür. O ölürse insan neşe dolar. Onu öldürmek lazım da diyebiliriz. Burada Salih Aleyhisselam'ın dilinden bunu okuduğumuz zaman gerçekten de insanı yıkan şey gamdır. Ve içimizdeki gamı öldürdüğümüz zaman onun yerine neşe gelecektir. Onun yerine huzun gelecektir. Onun yerine sükun gelecektir. Aslında gam aynı zamanda insanın kendi iç dünyasında bir kavgadan da ibarettir. Çünkü kavga ise insana mutluluk vermiyor. İnsana mutluluk veren şey nedir? Huzurdur. İnsana mutluluk veren şey nedir? Teskin olmaktır, sükuna erişmektir, sakindir. Bugün de hatta şehirlerle ilgili olarak çok yaygın bir şey oluşmaya başladı. Sakin şehir diyorlar, duydunuz bilmiyorum ama.
Evet,
yani böyle çok kavgalı, gürültülü, işte vah veylalı, oradan koş, buradan koş, hayat olmayan, insanın böyle mutlu, huzurlu edebilecek, tabiattan neşe alabilecek, kendisine kavga etmeyecek bir ortamdaki şehirlere de sakin şehir diyorlar. Ve maalesef bugün dünyada sakin şehir de çok az. Keşke öyle yerlerde yaşayabilsek, onu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Bir başka şey de yine Mevlana Hazretleri bize Salih Aleyhisselam'ın gözyaşlarına mani olamadı ve yağmur gibi gözünde yaşlar akıttı derken Salih Aleyhisselam'ın şunu da anlamalıyız. Gerçekten de Müslümanlar merhamet duygusu en yüksek insanlardır. Çünkü onların Rabbi olan, yani bizim ilahımız olan, Rabbimiz olan Allah merhametlidir. Rahman ve Rahim'dir. Rahim ki başka bir varlığın ona zarar vermesine engel olacak kadar, müsaade etmeyecek kadar koruma altına alan demektir. Rahim olan bir varlığın kullarıyız biz ve onun bize gösterdiği yoldan gidiyoruz. O zaman bize düşen şey de nedir? Onun gösterdiği istikametten gitmek ve onun sıfatlarına uygun bir hayat sürmektir. Biz bir sineğe bile aslında merhamet göstermeliyiz. Sebepsiz yere onu bile öldürmemeliyiz. Sebepsiz yere hiç kimseye zarar vermemeliyiz. Ve kendi uydurduğumuz sebeplerle de yapmamalıyız bunu. Sadece Allah'ın caiz gördüğü, tabiatın bize caiz gördüğü yerlerde ancak bunu yapabiliriz. Bir başka şey de bu, buradan hareket ettiğimiz zaman Salih Aleyhisselam'ın bu kendi gözyaşlarına engel olamayışından ve gereğinden fazla merhamet duymasından ki Mevlana Hazretleri bunlar Kerem Denizi'nin katreleriydi diye ifade ettiği bu husus aslında Hazreti Peygamber'in de Taif'te başına gelen şeyde de görüyoruz bunu. Hazreti Peygamber biliyorsunuz Taif'e İslam'ı tebliğ etmek üzere gitmişti ve Taifler onun tebliğine müsaade etmedikleri gibi taşlayarak onu kovmuşlardı ve Hazreti Peygamber'in işte dişi kırıldığı söyleniyor ya da başının yarıldığı söyleniyor o kovalamacıda. Buna rağmen Hazreti Peygamber yalnız kaldığında diyor ki ya Rabbi onlar bilmiyorlar, bilse böyle yapmazlar diye kendisini taşlayan insanlara bile merhamet gösteriyor. Onlar için bile üzülüyor ve onların aslında azaba uğramasını istemiyor. Bu kadar engin gönüllü, bu kadar insaniyetli olan bir din anlayışı ancak Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gönderilmiş bütün peygamberlerin öğretisi olabilir. Başkaca da bir öğretiye bu aslında sığdırılamaz. Bu sebeple de İslam'ın kıymetini bilmek lazım. Ve biz okullarda, ders kitaplarında şunu da öğretiyoruz. İslam Hazreti Peygamber'in getirdiği dinin adı değildir. İslam Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dinin adıdır. Ve bir çeşit yenilenmiş halidir diyebiliriz yani Hazreti Peygamber'in İslam'ı. Yenilenmiş halidir. Yani bu yeni de söyleyecek olursak yeni bir versiyonudur diyebiliriz. Yani üzerine bina edilmiş yeni bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada üzerinde durmamız gereken hususlardan birisi de Mevlana Hazretleri'nin şu cümlesidir. O ağlarken aklı diyordu ki, Salih Aleyhisselam o kavme ağlıyor ama aklı diyor ki ona, seninle eğlenen o kavme ağlamak reva mı? Neye ağlıyorsun söyle. Yaptıkları işlere mi? O gidişatı kötü adamlara mı? Zalimlere mi? Şimdi burada bir şeyle karşılaşıyoruz. Mevlana Hazretleri bize bir hususu hatırlatıyor. O da şu. Aklımızla kalbimiz zaman zaman birbiriyle de çelişiyor. Zaman zaman birbirlerine kavga ediyor. Çünkü yöntemleri farklı, alanları farklı. Kalp dediğimiz şey biz aynı zamanda ruhumuzdur. O başka bir alanda faaliyet gösteriyor. Yani bizim sevmemiz, nefret etmemiz, haset etmemiz, kıskanmamız, merhamet etmemiz gibi duygusal alanla ilgili bir şeydir kalbin yaptığı işler. Ama akıl dediğimiz ise mantık alanında cereyan ediyor. Alanları farklı, düşünme biçimleri biraz farklı. Bu yüzden de zaman zaman birbirleriyle çelişiyorlar. Ama en nihayetinde İslam düşüncesi bizdeki gerçek amirin kalp olduğunu söylüyor. Ve bazen amir her zaman da iyi yola gitmiyor. Yani amir ara sıra da kötü yola da gidiyor. Şimdi mesela neden? İnkarcılar var. Yani dini inkar edenler, inkar işi kalple ilgili bir iş olduğuna göre dini inkar edenlerin kalpleri de kötü bir iş yapabiliyorlar. Şimdi buradan şunu anlamamalıyız. Yani akıl her zaman kötüdür, aklın söylediği her zaman iyidir değil. Zaman zaman da tam tersi oluyor. Çünkü gerçekten de biz bakıyoruz kafir insanlara, bizim akıllarımız da ya yapma yani şimdi Allah'ı inkar etmek, Allah'ın ayetlerini kabul etmek, yani bir kalbin sükun arayan, sevgi arayan, merhamet arayan bir kalbin yapmayacağı bir iştir diye uyarmak da aslında önemli bir şeydir. Bu yüzden Farabi bize diyor ki akıl kalbin kahyasıdır ya da başka bir şeyle söyleyecek olursak veziridir. Çünkü padişahlar eninde sonunda vezirlere danışmak isterler, onlardan istifade ederler. Bu sebeple biz bunu da görmemiz lazım. Yani biz zaman zaman aklımız yanlış yere bizi götürebilir, zaman zaman da kalbimiz bizi yanlış yere götürür. O yüzden de bu ikisinin aslında birlikte çalışması lazım, birlikte hareket etmesi lazım geldiğinde söyleyebiliriz buradan hareket ederek. Yine bu bölümde üzerinde durmamız gereken şeylerden bir tanesi, diyor ki Mevlana Hazretleri Salih Aleyhisselam dilinden, elleri, ayakları, gözleri, bakışları, savaşları, öfkeleri, her şeyleri eğri. Şimdi hakikaten bir toplum düşünün. Toplumlar böyledirler. Netice itibariyle bir toplum ya ifsat olmuştur ya da fıtratına uygun bir yolda devam ediyordur. Fıtratına uygun, yaratılış özelliklerini muhafaza ederek devam ediyorsa zaten onlar doğru yoldadır. Orada problem yoktur. Ama fıtratını bozdukları zaman her şeyleri eğri oluyor. Çünkü siz bir kere eğri bir yerden bakmaya başlamışsanız orası eğri olacaktır. Ölçünüz eğriyse gidişatınız kötü bir sonuca varacaktır. Şimdi bu duvar ustalarının kullandıkları şaküle diye bir şey var. Terazi vardır. Şaküle deriz biz ona. Şaküleniz eğer doğru değilse duvarı eğriye örersiniz. Çünkü size o doğru gibi gösterir. İşte burada çok önemli bir şeydir bu. Toplumların gidişatı bakımından tam Mevlana Hazretleri 800 sene öncesinden bize bunu haber veriyor. Diyor ki eğer bir kere izanı yitirmişseniz, ölçüyü yitirmişseniz her şeyiniz eğri olur. Savaşınız eğri olur, işte ayağınız, gözünüz, bakışınız, her şeyleriniz, öfkeniz de eğri olur, sevmeniz de eğri olur. Yani sevmeniz bile kötü olabilir. Yani birisini severken bile zarar verebilirsiniz. Yani çok affedersiniz, bizim Anadolu'da bir tabir var. Ne derler? İşte ayı yavrusunu severken öldürür derler. Seviyordur aslında ama severken bile zarar verebilirsiniz. İşte burada ise denge önemlidir, mizan önemlidir, ölçü önemlidir ve fıtratı her zaman muhafaza etmemiz lazım. Fıtrat dediğimiz şey de bizim bugünkü insanların kolay anlamaları için daha önce de defalarca söyledik. Fabrika ayarları dediğimiz şeydir. Yani fabrika ayarlarına geri dönmek lazım. Hani biz elimizdeki makineler bozulunca, çalışmayınca, virüs falan bulaştığın zaman ne yaparsınız? Hemen fabrika ayarlarına geri yüklersiniz ya. O bulaşmış virüsleri falan temizlemeniz lazım. Yanlış mantalitelerinizi, yanlış akıl yürütmelerinizi değiştirmeniz lazım. Bu yüzden Farabi Medine-tül Fazıla'da şehirleri tasnif ederken bu bozuk düşünen, bozuk gören, eğri görenlere müfsit şehirler diyor. Aslında başlangıçta doğruymuş, iyi yolda gidiyormuş ama sonradan bozulmuş. Hani saatin bozulması gibi. Bozulduğu zaman ne yapmıyor? Doğruyu göstermiyor. Bir kere saatin bozulmaması lazım. Bu saatin bozulmaması için de dikkatlice gelmek gerekiyor ve zaman zaman ayarı tazelemek lazım. Yani o da fıtratın yeniden çağrılması ve fıtratımızı hatırlamaktan ibaret olmalıdır. Şimdi burada ayarları niye bozulmuş bu adamların, yani her şeyleri niye bozuk? Bununla ilgili olarak işte Kur'an-ı Kerim'in çokça söylediğini Mevlana Hazretleri de bize söylüyor burada. Diyor ki onlar atalarının reylerine uyduklarından akıl pirinin başına ayak bastılar. Yani aklın üzerine ayak basıyorlar ve aklı bertaraf ediyorlar. Bakın bu Kur'an-ı Kerim'in çokça üzerinde durduğu bir şey ve Mekke'nin müşrikleri en önemli, en ciddi eleştirisidir bu atalarına uyma meselesi. Bakara suresi 170. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Allah. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dense, hayır biz atalarımızın yoluna uyarız derler. Peki ataları bir şey düşünemeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı? soru soruyor. Şimdi aslında bugünkü insan içinde, geçmişteki insan içinde, belki de insan türünün bütün zamanları içinde geçen olan şey şudur. Biz mukallit olmamamız lazım. Yani sadece atamızdan, babamızdan ya da çevremizden gördüklerimizin peşine düşmememiz lazım. Biz her nesinde doğruyu yeniden yeniden arayıp ve yeniden yeniden keşfedip doğrunun peşine düşmemiz lazım. Sadece bizden öncekilerin ya da bizden ileri olduğunu zannettiklerimizin doğruyu bulduklarını ve onların yoluna uyduğumuz takdirde doğruya gideceğimizi düşünmemiz doğru bir şey değildir. Yanlış bir şeydir. Bizi yanlışa götürecek en önemli hususlardan bir tanesidir. Bu sebeple de iman edenler için bile sadece ataların yoluna uymayı istemiyor Kur'an-ı Kerim. Evet, aslında baktığınız zaman dinlerde bir gelenek var. Bütün peygamberler aynı şeyleri söylemiş. Ama ne yapıyorlar? Bunu bir kere tekrar tekrar hatırlatıyorlar ve her defasında akıl mizanından geçirerek, ölçerek bunun böyle olması gerektiğini söylüyor. Şimdi burada çok önemli bir şey de aslında üzerine durmuş oluyor Mevlana. Akıl pirinin başına ayak bastılar. Şimdi bu akıl pirinin başına da ayak basmamak lazım. Bizim Müslümanlar da bu kalbi önemserken, kalbin karar vericiliğini anlatmak isterken aklı da gereğinden fazla tenkit ediyorlar ve sanki akılsızca bu işlerin olabileceğini düşünüyorlar. Halbuki böyle bir şey değildir. Bu ikisi birlikte çalışmak zorundadır. Bu ikisi birlikte olmadığı takdirde bizim doğru yolu bulma şansımız yok. Bu sebeple hem Kur'an-ı Kerim hem de Mevlana Hazretleri'ne baktığınız zaman akla çokça vurgu yaptığını söylemek mümkün. Hazreti Peygamber için de bunu söylemek mümkün. Yine Zuhruf Suresi 22. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruluyor. Diyor ki, biz babalarımızı bir ümmet olarak bulduk ve onların yoluna uyuyoruz dediler. Yani hakikaten topluma bakıyoruz. Biz birileri birilerinin yoluna uyuyoruz. Biz bu uymak sadece burası için de değil. Bugün işte bütün dünya bir köy olduğuna göre egemen güçlerin, baskın güçlerin, çok propaganda yapan güçlerin söylediklerinin doğru olduğunu kabul ediyor. Ve dünyadaki insanlar hep onun peşinde koşuyorlar. Hakikaten dünyaya gezip baktığınızda aslında Batı medeniyetinin dışında bir medeniyet de kalmadı. Yani herkes oraya bakıyor. Sanki işte buradan buranın tenkit ettiği şey bu. Halbuki şöyle düşünebiliriz. Yani Çin'de bambaşka bir medeniyet olmuş olsaydı, Çin'de başka şehirler olmuş olsaydı, Mayalar'da başka bir medeniyet, Avrupa'da başka bir medeniyet, işte Müslümanlar'da başka bir medeniyet, başka yerlerde başka medeniyetler, farklı farklı şeyler olsaydı ve insanoğlu neler de üretiyormuş diye biz bile mutlu olabilirdik. Belki Allah bile benim yarattığım kullarıma bakın neler de geliştiler, nasıl da kendilerini geliştiler diye belki o bile bu yaptığımızı tasdik ederdi. Çünkü biz insanoğullarının kendimizin bir şey üretmesi gerekiyor. Yani yeryüzünü imar etme görevini veriyor Allah bize. Yeni medeniyet kurma görevi veriyor. Dolayısıyla bunu biz sadece filanca başarılar, filancalar üstünler onlara uyarak devam edelim dediğiniz zaman böyle bir şey ortaya çıkmıyor. Kendimizin bir şey ortaya çıkarmasına, bir şey ortaya koymasına da engel olmamak lazım. Kendi kendimizi bir hapse atmamak lazım. Biz halbuki ne yapıyoruz? Gerek atalarımızı öne çıkararak, onları kutsayarak, gerekse şu anda üstün zannettiğimiz medeniyetleri öne çıkarak, onların ötesinde bir şey icat etmeye çalışmayarak, sadece onların yoluna uyarak aslında kendi kendimizi de hapsetmiş oluyoruz ki bu aslında İslam düşüncesinin en önemli problemlerinden bir tanesidir. Yine burada üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi de şu, birbirine görünme kaygısıyla hür, ihtiyar olmadılar. İşte bu tam da bu anlattığımız meseleyi Mevlana Hazretleri de söylüyor. Diyor ki, başkalarına uyduğunuz takdirde bu atalarınız da olabilir, başkaları da olabilir. İhtiyarınızı yani hürriyetinizi kaybetmiş olursunuz. Ve aslında hatırlayınız Mevlana Hazretleri'nin birinci meselesi insanın nasıl bir varlık olduğu, ikinci meselesi de hürriyet meselesiydi. Ve insan açısından hürriyet çok önemli bir şeydir. İslam açısından hürriyet çok önemli bir şeydir. Birileri bugün hürriyet zannettikleri şey yüzünden aslında hürriyetini kaybediyor. Buna da dikkat etmek lazım ama şunu kesin olarak bilmeliyiz ki biz hürriyet için dünyada varız. Ve hürriyetimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. İşte Mevlana Hazretleri de bunu söylüyor, ihtiyarını yitirdiler diyor.
Allah iki deniz yarattı, birbirlerine kavuştukları halde aralarında bir perde vardır, karışmazlar ayetinin manası. Cehennemlik ve cennetlikler bir odadadır ama birbirlerine karışmazlar. Nar ehli ile nur ehli görünüşte karışıktır ama aralarına kaftar çekilmiştir. Bunlar toprakla altın gibi karışıktır ama aralarında yüzlerce konak var. Bu hakiki inci ile yalancı incinin bir dizide bir gecelik konukluğuna benzer. Denizin yarısı şeker gibi tatlı, lezzetli, rengi ay gibi parlak. Diğer yarısı yılan zehri gibi acı, lezzetsiz, rengi de katran gibi kara. Cennetliklerle cehennemlikler deniz gibi dalgalanıp dururlar. Küçük bir taştan dalgaların birbiri ardınca zuhuru gibi. Barış dalgaları kopar, gönüllerden kinleri giderir. Savaş dalgaları kopar, sevgileri alt üst eder. Sevgi acıları tatlılaştırır. Çünkü sevginin aslı doğru yola götürmektir. Kahırsa tatlıyı acılığa çeker. Acı tatlıyla bir arada bulunur, bağdaşır mı? Acı ve tatlı göze görünmez. Basiret ehli onları akıbet penceresinden görür. Afiyet gören göz doğruyu görür. Afiyeti gören gözse gurura karşı kördür. Nice tatlılar vardır ki şeker gibidir. Fakat o şekerin içinde zehir gizlidir. Aklı üstün olan kokudan anlar. Öbürü ise dudağına değince fark eder. Şeytan yiyin diye bağırır ama o adamın dudağı zehri reddeder. Başka biri boğazına varınca anlar. Bir başkası yiyip bedeni berbat olunca. Zehir diğer birisinde abdest bozarken bir acı peyda eder. Bir başkasında zehrin eseri günler, aylar geçtikten sonra görünür. Eğer bir kişiye mühlet verilirse ona mahşer günü azap edilir.
Şimdi Mevlana Hazretleri işte o engin zihnini ve derya gibi olan zihnini bir kere daha çalıştırıyor ve Rahman Suresi 19. 20. ayetinin tefsirini bize burada yapmış oluyor ama bambaşka bir tefsir yapıyor da şu. İki deniz yan yana akar. Aralarında bir berzah vardır, karışmazlar. Şimdi müfessirlerimizin tamamı bu iki denizin neresi olduğuna dair, yani bu cümle kelimelerin kelime anlamları üzerinde kalmışlar ve bu iki denizin neresi olduğuna dair çeşitli görüş serdetmişler. Onları burada uzun uzadıya anlatmaya gerek yok ama anladıkları şey neticede zahirdir. Deniz olarak arıyorlar ve son zamanlarda da işte bundan yaklaşık 8-10 sene önce de bir batılı araştırmanın Cebeli Tarık Boğazı'nda tatlı suyla işte acı suyun karışmadan birbirine aktığını, buradan hareket ederek Müslüman olduğunu falan anlatmışlardı ama Mevlana Hazretleri burada anlatılan şeyin bir mecaz dil olduğunu bize kibar bir dinle öğretiyor, veciz bir biçimde öğretiyor. Hakikaten Kur'an-ı Kerim ayetlerini sadece zahir anlamlarıyla anlamamak lazım. Onun ayetlerini aynı zamanda mecazi olarak da anlatmak lazım. Ve işte Mevlana Hazretleri bize diyor ki, cehennemlikler ile cennetlikler bir odadadır. Ama birbirleriyle karışmazlar. Nar ehliyle nur ehli görünüşte karışıktır ama aralarına Kaf Dağı çekilmiştir. Şimdi hakikaten dünyada aynı mekanda yaşıyoruz, aynı yerde yaşıyoruz ama hakikaten iyi insanlarla kötü insanlar birbirlerine çok fazla da karışmıyorlar. Eninde sonunda birbirlerinden ayrışıyorlar. Çünkü doku uyuşmazlığı baş gösteriyor. Çünkü geçen okuduğumuz bölümde hatırlayacak olursak aynı türden olanlar birbirlerini çekiyorlar. Tabii, farklı olanlar çeker, evet birbirlerini itiyorlar. Yani sonuçta burada iman ehli olanlara biz iyi insanlar diyoruz. İyi insanlarla kötü insanlar yan yana duruyor olsalar bile aslında birbirlerine asla karışmıyorlar. Bu biçimde anlamak ve böyle tarif etmek işte çok derin bir zihni birikime ve çok tecrübeye ihtiyaç var. Yani tasavvuf tecrübesi dediğimiz bir keşfe ihtiyaç var bunu söyleyebilmek. Hakikaten bu kolay bir şey değil. Ben bu mevzuyla ilgili belki onlarca tefsire baktım ama bunun bizim bildiğimiz şu zahir denizden başka türlü anlayan başka ya da bir Allah'ın kulunu görmedim. Yani belki vardır ama ben baktıklarım arasında görmedim. İşte buradan da anlıyoruz ki Mevlana Hazretleri gerçekten engin bir ruha sahip ve Kur'an ayetlerini mecazi anlamda anlama söz konusu edildiğinde ya da yorumlama söz konusu edildiğinde onun üstünlüğünün üstüne çıkacak başka bir adam da göremiyoruz doğrusu. Ama buradan şunu söyleyebiliriz kısaca vaktimiz daraldığı için. İyi adamlarla kötü adamlar aynı evde yaşasalar bile onlar birbirleriyle hiçbir zaman beraber olamıyorlar, ayrışıyorlar. Kısa bir örnek verip hemen bitirelim. Kur'an-ı Kerim'de bu iki peygamberin hanımlarından söz edilir. Aynı evde yaşıyor olmalarına rağmen, peygamber hanımı olmalarına rağmen kocalarına inanmamışlardır. Aynı evde yaşıyorlar. Bakın onlar bile ne yapmamışlar? Ayrışmak durumunda kalmışlar vakti geldiğinde. Ve yine Firavun'un karısı kârcı bir adamla beraber yaşıyor ama iş vakti saati geldiğinde kocasından ayrılıyor ve Allah'a iman ediyor. Musa yanında yer alıyor. Dolayısıyla bu iki deniz iman edenlerle inkar edenler hiçbir zaman birbirlerine karışmazlar ve ayrı bir istikamette akıp giderler. Bunu da Mevlana Hazretlerinden öğrenmiş oluyoruz.
Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.